You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Levent Efe telefon hattımızda. Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Levent Bey, bizler için üzücü bir olay yaşandı dün biliyorsunuz. Sydney'de dün yaşanan bıçaklı saldırı olayının zanlısı bir toplum bireyimiz. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Evet, bu toplum bireyimizin böyle bir saldırıya karışmış olması tabii herkes için çok üzücü bir durum. Bu tabii ilk tepkilerde de onu hemen gördük. Bunun bir terör olayı olmayabileceği ve bu kişinin, zanlının sağlığıyla ilgili açıklamalar hemen yayınlandı. Bunun bir temelli bir ruhsal rahatsızlığın yattığı şeklinde bir ifade gündeme düşünce bu toplum içinde biraz rahatlatıcı bir şey oldu. Bunun bir terör saldırısı olmayabileceği. Ailesine sabırlar diliyoruz, sevenlerine, yakınlarına. Hayat hepimize her aileye bu tür tatsız sürprizler hazırlayabiliyor. Başımıza gelince de bunu göstermemiz gerekiyor. Umarız sevdikleri, yakınları onlara destek olur. Ve Mert Bey'in de tutukluyken ve ileride eğer suçlu bulunur da hüküm giyerse ne kadar içeride kalacağından daha önemlisi tedavisinin bir şekilde iyi bir şekilde sürdürülebiliyor olması çok önemli. Umuyoruz yetkililer bu konuda titiz davranırlar ve bu süreç onun için sağlığına kavuşmak için de bir vesile olur.
Biliyorsunuz bu saldırı olayında Mert'e çevredeki birkaç kişi müdahale etti, halkın içinden kişiler ve onlar yakaladılar polisten önce. Sizce bu tür olaylara vatandaşın müdahalesi bir cesaret örneği mi yoksa gereksiz bir kahramanlık mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu tartışmakla bitecek bir konu değil gerçekten. Önceki yıl Sydney'de de bir bıçaklı Melbourne'da bir saldırıda bir trolleyman denilen işte bir supermarket arabasını saldırgana doğru iten bir vatandaş vardı. Bu tür olaylara müdahale gerçekten büyük cesaret işi. Fizikman ve ruhen bunu yapamayacak kişinin zaten girişmemesi lazım. Kaldı ki polis genelde bu konuyla ilgili topluma öğütlerde bulunurken gereksiz kahramanlıklardan sakının, böyle bir şey olduğunda işte kaçının, olayı provoke etmeyin şeklinde tavsiyelerde devamlı bulunuyor. Bu tabii İşin sağlam bir yanı, yani hukuki yanı açısından böyle konuşuyor yetkililer ama birisi bu şekilde ortaya çıkıp kendi hayatını tehlikeye atıp böyle dün gördüğümüz gibi başarıya sonuçtan bu tür müdahalelerde de toplum anında o kişileri kahramanlığı konusunda gerçekten takdirini esirgemiyor. Bu da çok olumlu bir şey. Kaldı ki Sydney'deki olayda neredeyse 7-8 kişi, bazılarının isimleri de istedilemediği 7-8 kişinin bilfiil Mert Bey'in etkisiz hale getirilmesi için uğraştığını görüyoruz. Zaten görüntülerde de var. Onun için gerçekten bu işe fizikman yapamayacak kişilerin girişmemesi lazım. Bu anlık bir karar tabii, kaldı ki o kişiler de söylüyorlar. O an hani düşünerek yapılan bir şey değil bu. Onun için onları da kutluyoruz tabii.
Az önce dinledik Nejat'ın hazırladığı bölümünde Avustralya'nın Avrupa Birliği ile yapacağı serbest ticaret anlaşması nedeniyle bazı ürünlerin ismi değişebilir. Mesela Australian Feta, yani Avustralya beyaz peyniri diyemeyebiliriz ileride. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?
Evet, biz bu konuya biraz uzak olduğumuz için devamlı içinde değildik ama uzunca bir süredir Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, işte üye olmaya aday ülkeler devamlı ilk karşılaştıkları bu tür ticaretle ilgili yaptırımlardan çok rahatsız olmuyordu. Bu Avrupa Birliği karşıtlarının çok eğlenerek eleştirdiği bir konuydu her zaman. İşte Avrupa Birliği muzların düzgün olmasını ister, zeytin ağaçlarının arasında falanca metre uzaklık ister gibi şeyler. Ama bunlar hepsi dünyanın küçülmesiyle ilgili bir sürecin yansımaları. Gerçekten ürünler çok fazla yer değiştirip çok fazla coğrafyalara ürünler hareket etmeye başladığından beri haliyle burada da GI indeksi denilen bir terim ortaya çıkmış haliyle her ürünün geldiği coğrafyayı yansıtan isim hakkının korunabilmesiyle ilgili bir konu bu. Avustralya'nın yapacağı bir şey yok. Gerçekten yadırga ne kadar yadırgasak bile, üretici mağdur olacak mı desek bile buna uyum sağlamamız lazım. Kaldı ki yakın geçmişte Şampanya ismi, işte Roquefort peyniri gibi isimlerin kullanılamayacağı şeklindeki yaptırımlar ne kadar bizi rahatsız etse de üretici bir şekilde bunlara uyum sağladı. Şimdi de işte Scotch Beefsteak, Feta peyniri, Konyak, Irish Whiskey bir sürü bir dizi ürünün adının değişmesi gerektiği söyleniyor. Bu da bazı üreticiler için zorluk yaratabilir ama bir anlamda bunun bir fırsat da olacağı şeklinde yorumlar da var. Avustralya'nın coğrafyası, doğası itibariyle pek çok ürüne özgü tatlar Avustralya'ya yansıtıyor. Bunları öne çıkarıcı yeni isimlerle en azından gittikleri pazarlarda, ihraç edildikleri pazarlarda Avustralya ürünlerine bir avantaj da sağlayacağı konusunda yorumlar var. Merakla bekliyoruz nasıl bir gelişme olacak. Yani market raflarındaki isimlerde çok kısa zamanda da bu değişiklikleri göreceğiz sanıyorum.
Yaratıcı çözümler olabilir değil mi? Yaratıcı isimler çıkabilir.
Bulunması lazım. Kaldı ki bu işe soyunan insanlar şarap sektörü olsun, peynir sektörü her türlü gıdada artık küçük üreticiler daha yerel tatları öne çıkaran vurgular yapmaya başladılar. Onun için onların gerçekten piyasada daha iyi bir yer kapması için bir fırsat bu. Hem iç piyasada hem ihraç piyasasında.
Az önce yine haberlerde vardı biliyorsunuz Tuvalu'da Pasifik Adaları Forumu toplanıyor ve Pasifik Adaları liderleri Morrison'a biliyorsunuz çağrı yaptılar. Dün hükümet $500 milyon fon sağlayacağını söyledi bu ada ülkelerine iklim değişikliği etkileriyle baş edebilmeleri için. Ancak bu liderler parayla ilgili çok kaygıları olmadığını, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili Avustralya'nın tam olarak bir şeyler yapmasını talep ediyorlar. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, bu toplantının Tuvalu'da yapılıyor olması çok manidar, çok sembolik bir yanı var. Çünkü Tuvalu adası uzun süreden beri okyanuslarda su seviyesinin yükseleceğinin anlaşıldığı günlerden beri gerçekten su altında kalma tehditini en ciddi ilk yaşayacak olan ülke olarak biliniyor. Yani Tuvalu isim olarak da neredeyse bunu temsil eder hale geldi. Ve bu toplantıda da haliyle bir numaralı gündem maddesinin bu olması kaçınılmaz. Kaldı ki öteki Pasifik ülkelerinde de aynı şey söz konusu ama Avustralya ve Pasifik komşuları arasında maalesef çok ciddi bir güç dengesizliği var. Yani herkes her şeyi Avustralya'ya soruyor. Avustralya'nın yardımlarına muhtaç. Onun için Avustralya'daki dönemin hükümeti ne isterse o oluyor açıkçası bu tür konularda. Şu an $500 milyon bir yardım paketi açıklanmış ama onda kısa zamanda o yardım paketinin aslında başka yere gitmesi gereken yardımın buraya yönlendirilmesi şeklinde bir ödenek olduğu, yani yeni bir kaynak yaratılmadığı hemen anlaşıldı. Pasifik liderlerinin bu tür paralı yardımından ziyade emisyonların azaltılması isteği de haliyle onlar da biliyorlar bu işin gerçekten neredeyse şu anki politik koşullarda imkansız olduğunu. Şu an Morrison ve onun partisi, onun destekçi çevreleri fosil yakıtları bırakacak durumda değiller. Şu anki politik irade maalesef fosil yakıtları azaltmak bir yana, artırmadan yana her türlü kararları alıyorlar. Bu da haliyle çevreye ve küresel ısınmaya negatif etkisi olacak bir şey. Onun için bu toplantıda da herhangi bir sonuç alınacağı beklenmiyor.
Morrison hükümeti plastik, kağıt, cam ve lastik ihracatını yasaklama planının bir parçası olarak Avustralya'nın geri dönüşüm endüstrisini büyütmek amacıyla $20 milyon taahhüt etti önceki gün. Bunu nasıl karşılıyorsunuz bu parayı? Hani daha yaratıcı olsun, bu krizi çözmek için yaratıcı fikirler ortaya çıksın diye kaynak sağladığını söylüyor hükümet ama sizce yeterli mi?
Şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani bu konuda yeni fikirler yapılsın, araştırılsın diye gereksiz bir para harcanması gerçekten anlamsız. Ne yapılacağı belli. Yani bir kere vatandaş olarak bizim bu geri dönüşüme ayırdığımız şeyleri çok daha iyi ayırmamız, gereksiz şeyleri atmamamız, işte onların hacmini küçültmemiz gibi bir yıl şey yapmamız lazım. Bu konuda eğitim zaten yapılıyor. Ama nedense bu ülkede her zaman bu anglosentrik kafa hep sadece İngiltere ve Amerika'da ne yapılıyorsa onun yapılması gerektiği şeklinde bir ağır bir ön yargı var ve devamlı duyuyoruz İskandinav ülkelerinde geri dönüşüm maddelerinin yakıtı yakılmasıyla belli bir şekilde enerji sağlandığı yönünde uygulamalar var. Yani bunun Avustralya'da benimsenmesi o kadar güç ki, çünkü İngiltere'de yapılmıyor, Amerika'da yapılmıyor. Yani biraz bunlara bakıp hemen aynısını yapmamız çok son derece mümkünken ve dünyaya bu konuda öncü olmamız mümkünken maalesef yine işte hükümet herkesin sesini kesmek için belli bir 20 milyon dolar gibi bir rakam ifade edildi. İşte bu konuda eyalet hükümetleri haliyle daha çok topun ağzında, ciddi sorun onların elinde patlamak üzere şu an. Onlar da haliyle ortak bir çözüm konusunda bir irade yansıtmaya çalışıyorlar federal hükümete, ama gerçekten bir konsensus sağlanması çok önemli. Aydınlardan da, Avustralya'nın aydın çevrelerinden de güzel fikirlerin geliyor olması lazım, ama maalesef bu konuda biraz işte ülkedeki işte küresel ısınma yanlıları, karşıtları gibi bölünmelerde bu konuda biraz araya gidiyor. Orada da ciddi bir sıkıntı var. Umarız bir an önce bu geri dönüşüme ayrılan malzemelerin işte çöpe atılmaması, ihraç edilmemesi, bir şekilde üretime yöneltilmesi, onlardan başka maddelerin üretilmesi ya da enerji üretimi şeklinde bir irade kısa zamanda hakim olur ve bu sorun giderilir. Yoksa gerçekten dayanılmaz boyutlara doğru yaklaşıyor bu iş.
Az önce yine dinledik, bu konuda bir bölüm hazırlamıştık altyapı yatırımlarıyla ilgili. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Çünkü 2031 yılına kadar Avustralya ekonomisine eğer trafik tıkanıklığına bir çare bulunmazsa yıllık 38.8 milyar dolarlık bir maliyeti olacakmış.
Evet, bu tür rakamlar da haliyle korkutucu bir etki yaratıyor, ama maalesef politikacılarımız o kadar her şeyi erteliyor ki, zaten vatandaşa sorulsa vatandaş çok net bir şekilde ifade ediyor trafikteki sıkıntıları. Sydney, Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere büyük şehirlerimizde gerçekten şehirlerin işleyişini, yaşam kalitesini, ticareti, her şeyi çok etkileyen bir sıkıntı baş göstermeye çoktan başladı ve bu şehirler giderek büyüyor ve bunların çevre şehirlere nüfusun yansıtılması, gönderilmesi, oraların teşvik edilmesi konusunda gerçekten yavaş kalınıyor. Bu elimizde patlamaya hazır bir başka konu bu. Ama işte bir takım altyapı yatırımları yine var, oluyor. Haliyle faizlerin oldukça düşük olduğu bu günlerde bunun yapılması lazım, ama maalesef bir takım başta muhafazakar çevreler olmak üzere hükümetler bütçeleri denk düşürmeye kafayı çok taktıkları için sanki büyük bir başarıymış gibi pozitif bütçe vermek uğruna altyapı yatırımlarını ihmal ediyorlar. Böyle ciddi bir gerçek de var. Ama bu konuda hükümetlere, eyalet hükümetlerine ve federal hükümete çok ciddi baskı yapılması lazım. Bütçelerin denk düşmesinden ziyade borçlu hale gelip bu altyapıya gerekli kaynakların ayrılması ve şehirlerin daha yaşanılır hale gelmesi çok elzem bir durum teşkil ediyor.
Çok teşekkür ediyoruz bu haftaki bu yorumlar için size Levent Bey.
Ben teşekkür ederim.
sbs.com.au